Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Yeni bir haftada yine dünyadan haberlerle birlikteyiz. Bugün 26 Nisan Pazartesi. Pek çok gündem maddesi çıkarttım sizin için. Hafta sonu bir de 23 Nisan tatilimiz vardı bizim de. O yüzden 3 günlük bir yekün aslında. Gelişmeleri özetlemeye çalışacağım sizlere. Haftaya dünya çapında 146 milyon COVID-19 vakasıyla girdik. 3.1 milyon da can kaybı veriliyor muhafazakar hesaplamayla diyelim. Amerika Birleşik Devletleri 32 milyonu buldu vaka sayısı, 572 bin can kaybı, aşılama tam hızda devam ediyor. Anketler Biden'ın prim yaptığını söylüyor bize. Hindistan son 5 gündür yaklaşık 300 binin üzerinde vaka sayısı var. Hindistan'da 17 milyona çıktı vaka sayıları. 192 bin civarında can kaybı var. Brezilya 14 milyon 390 bin can kaybı. Türkiye'de tabii 51 bin en son dün akşam açıklanan ama bir türlü düşürülemiyor. 60 binlerden biraz düşmüş durumda. Yeni kapanma tartışmaları bugün Cumhurbaşkanı yine kabineyle toplanıyor. Bir de tabii Sputnik V aşısı geliyor. Dünya çapında 60'tan fazla ülkede giderek yayılıyor. Lancet dergisinde etkinlik oranı ve üstelik yan etkisinin olmaması, şimdiye kadar fazla bir vaka da rapor edilmiş değil. Türkiye'de de üretiminin yolu açılıyor diyelim. Bekleyenler çok çünkü Sputnik V aşısını. Uluslararası gündem yoğun. Amerikan Başkanı Joe Biden aslında beklendiği gibi bir açıklama yaptı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'la 23 Nisan'da bir telefon görüşmesi, beklenen telefon görüşmesi nihayet yapıldı ama Beyaz Saray'dan çok kısa bir açıklama geldi ve 24 Nisan'da 1915 olaylarını soykırım olarak anan bir başkanlık açıklaması yayınladı. Tepkiler var tabii ki. Ermenistan ve dünyadaki Ermeniler memnun gözüküyor. Biden'ın bu açıklamasından Türkiye'den de sert tepkiler yükseldi. Türk-Amerikan ilişkileri tartışılmaya başlandı. Biz de bugün bu konuya bakacağız. Başkent Üniversitesi'nden Dr. Volkan Özdemir'le konuşacağız bunun yankılarını. Rusya-Amerika gerilimi devam ediyor. Bir yandan da Haziran ayı gibi Biden'la Putin arasında bir zirve düzenlemek için temasların devam ettiğini anlıyoruz. Ukrayna odaklı tartışmalar devam ediyor. Karadeniz biraz daha sakinleşmiş gibi gözüküyor. Avrupa'dan çok ilgi çekici başlıklar var. Özellikle Fransa'da Macron'un Fransa İslamı girişimi büyük tartışma koparmış gözüküyor. 20 emekli asker, aralarında 100 kadar subay var. Toplamda 1000 askerden bahsediliyor. Hükümete açık mektup yayınladı. Özellikle banliyöler ve İslamcılıkla ilgili sağdan bir açıklama gibi gözüküyor. Tartışmalar var bu konuda, aktaracağım size. Orta Doğu'dan, Suriye'den, İsrail'den, İran'dan notlar da var. Hepsini yetiştirmeye çalışacağım sizlere efendim. Fakat başlamadan hemen frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den ekseni izleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden, Türkiye'nin her yerinden, cep telefonunuz üzerinden, yine Türkiye'nin her yerinden, aplikasyon üzerinden izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz. YouTube linkini de biraz geç düştü bugün ama birazdan düşecek. Onu da Twitter hesabından paylaşam, oraya da tıklarsanız bizi izleyebilirsiniz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet. Covid-19 notlarını hızla aktarayım. Gündem yoğun çünkü Dünya Sağlık Örgütü Başkanı Genel Direktörü Gebreyesus aşılarla ilgili açıklama yapmıştı. Yoksul ülkelere sadece %0.3, %1 bile değil yani, aşı gittiğini COVAX programının birinci yıl dönümü vesilesiyle yaptı bu açıklamayı. %81'den fazlası orta ve yüksek gelirli ülkelere gitmiş bu COVAX programının. Yoksullara pek bir şey gitmemiş, nasıl üstesinden gelinecek onu bilmiyoruz. Toplamda 118 ülkeye 40 milyon 500 bin doz aşı dağıtımı yapılmış efendim. Böyle bir bilgi var. Hindistan'daki durumun vahim olduğuna dikkat çekti Gebreyesus. Hakikaten öyle. Son 5 günde ki dün akşam itibariyle mesela dün akşam son 24 saat için 354.991 vaka açıkladı Hindistan. 300 binin üzerinde gidiyor. Ve bu tabii Amerika'da en son 8 Ocak'ta bir 307 bin vaka gözükmüştü Hindistan dışında. Çok yüksek rakamlar. 2800'de can kaybı, bir anda 2800 insan 24 saatte ölüyor. Böyle bir durum. 142 milyonda aşı vurulmuş durumda ama tabii Hindistan'ın nüfusu 1 milyar 300 bin. Onu da anımsatalım. Amerika'da 5 milyondan fazla kişi ikinci doz aşısını olmamışlar. Aslında aşılama programı gayet iyi gidiyor. Aşı olanlar da bu arada Avrupa'ya gidebilecekler. O da önemli bir şey. Britanya'da bir skandal patlak verdi. Daha doğrusu tartışma ve iddialar var. Boris Johnson ki karantinalara çok karşıydı. Başta da sürü bağışıklığı diye tutturmuştu kendisi. Üçüncü karantinaya girerken Britanya... bir tartışma olmuş ve o tartışma sırasında Boris Johnson artık başka karantina yok, binlerce ceset üst üste yığılsın demiş. İddiaya göre bu Daily Mail gazetesinin iddiası. Yalanladılar tabii, hemen yalanladılar. Ama çağrılar yükseliyor Boris Johnson eğer böyle bir şey değilse istifa etsin diye, gaflarıyla da tanınıyor. Böyle bir vaka var Britanya'dan. Avrupa Birliği AstraZeneca Oxford aşısına dava açacak demiştim. Açmışlar davayı. Tedarik koşullarına, teslimat koşullarına uymadıkları gerekçesiyle. Sputnik V aşısı, Dünya Sağlık Örgütü nihayet değerlendirmede yeni bir aşamaya geçiyormuş efendim. Bu gayet politik bir tutum oldu açıkçası. 10 Mayıs'ta başlayacaklarmış efendim. Acil kullanım listesinde o kadar çok aşı var ki, o kadar çok yan etki tartışıldı ki, hala Sputnik V aşısını, ilk tescillenen aşıyı neden onaylamadıkları sorusuna da kimsenin bir yanıt verdiği yok. Ama işte Almanya'dan Avrupa İlaç Ajansı onaylarsa biz almaya hazırız açıklaması geldi. Temaslar var. Yunanistan'ın eski savunma bakanı milliyetçi Kamenos Sırbistan'a gitmiş Sputnik V aşısı olmak için. Ve oradan da eleştirmiş. Medyada insanların gözünü korkutuyorlar diye efendim. Aynı şekilde Meksika Dışişleri Bakanı da Rusya ziyaretinde yine o da Sputnik V aşısı alma maksatlı yapıyor bunu. Şimdi Belçika'da açılma başlıyor. Ekim'den beri kapalıydılar. Onlarda bir mutluluk hali var. Yani tabii 1,5 metre bir mesafe bırakacaklar ama akşam 22'ye kadar falan açık olacak yerler. Avusturya aynı şekilde kafeler, restoranları 19 Mayıs itibariyle açacaklarını duyurdular. İtalya'da da belli bölgelerde kısıtlamalar azaltılıyor. Rusya'da 8.803 yine aşağı yukarı ortalama vaka sayısı bu. Ama bir yandan da turizme açılıyor Rusya. Mısır'la 2015'te uçak kazası olmuştu. Rus uçağı düşmüştü. Rusya'nın uçağı düşmüştü. Dolayısıyla kapanmıştı uçuşlar. Şimdi açıyorlar yeniden. Anlaşma imzalamışlar. Hurgada ve Şarmelişehir'e uçuşlar başlayacak. Kıbrıs'ta bu arada aşılanmış turistleri 10 Mayıs'ta kabul etmeye başlıyor. Muhtemelen Rusya'dan da turist bekliyorlar. Onlar da. Mısır Cumhurbaşkanı Abdülfettah El Sisi de aşısını olmuş. Onlar da Sinopharm'la AstraZeneca oluyorlar. İsrail. Tabii burada dikkat çekici, 10 ay sonra ilk kez ölüm gerçekleşmemiş. Çok iyi yönetti İsrail bu aşılama meselesini. Fakat tabii Pfizer-BioNTech aşısı olanlarda bir kalp kası iltihabı rastladıklarını söylüyorlar. Sağlık Bakanlığı'nın açıklaması, tam bir bağ da kuramamışlar ama tabii temkinli bir biçimde açıklıyorlar. Çin, Suriye'ye 150 bin doz aşı sağlamış, ulaşmış. 200 bin doz da COVAX programından almıştı Suriyeliler efendim. İran'ın da yerli aşısı Coviran artık seri üretime başlamışlar. Onlar da faz 3 çalışmalarındalardı. Onlar da başlıyorlar kendi yerli aşılarını vurmaya. Bağdat'ta pandemi hastanesinde, İbn el Hatip Hastanesi'nde cumartesi yangın çıkmış ve 82 can kaybı, 110 yaralı. Yani akıl sığılır gibi değil. Oksijen tüpü patlamış, öyle gözüküyor. Evet, Kazakistan'da bu arada yerli aşısını üretmiş, Kazvak aşısı. Onu da aktarayım. Türkiye'de efendim 24 saatte 38 bin, ben 51 bin dedim, 51 bin bir önceki gündü, artık takip etmeye çalışmaktan rakamlar kafamda uçmuş. 38 düzelteyim, 38.553 vaka dün açıkladıkları, 347'de can kaybı var. Kabine toplantısı var bugün, Ramazan bayramında içine alıp bir 3 hafta tamamen kapanalım. Bunu herkes aslında destekliyor, artık bir kere tam kapanma olsun da bir daha kurtulalım gibi herkes bakıyor, bakalım ne çıkacak. Bir gerileme var ama yavaş geriliyor deniliyor. Şimdi bu belki en flash gelişme, Sağlık Bakanı Koca'nın, Fahrettin Koca'nın çok yakında Sputnik V aşısı devreye girecek demesiydi. Aşı azlığı var Türkiye'de, maalesef öyle bir sıkıntı var. Ve Sputnik V'nin Türkiye'de üretimi için Viskoran ilaç şirketi anlaşmaya varmış Rusya'yla. Doğrudan yatırım fonu yetkilileriyle, bu hayırlı bir şey. Bir an önce umarım o da devreye girecek. Onay mekanizmaları bekleniyordu ve incelemelerin tamamlandığı yolunda bilgiler de var. Ama bu kaçıncı diye de ben soracağım. Çünkü daha önce de anlaşma sağlandığını duyurduk biz. Ama bir üretim gelmedi. Yani o yüzden acaba doğru mu diye de bir soru işareti koymak durumunda kalıyorum. Bu kaçıncı diye sorarak böyle bir durum. Hafta sonu tabii bu kripto paralarla ilgili tartışmalar devam etti. Bitcoin, kripto paralarda bir kere 50 bin doların altına bir düşüş gerçekleşti. Hacimler de düştü. Türkiye'de de bir de skandal patlak verdi. İşte Todex'in sahibi Faruk Fatih Özer yurt dışına 2 milyar dolarla kaçmış durumda. Topu topu 31 milyon lirasına da el koymuşlar ama paraları götürmüş, şöyle gözüküyor. Arnavutluğa da heyet gitmiş, iadesini istiyorlar. Tabii kripto para borsaları epey bir sallandı. Todex ve Bitcoin, Goldex Coin, hepsi sitelerine erişilemeyenler var. Ekonomi dünyası bunları tartışıyor tabii. Evet, başka bakıyorum. Avrupa Süper Ligi tartışmaları dün, geçen hafta bakmıştık, onlar yatışmış durumda ama öte yandan da ısrarlı bir biçimde Barcelona ve Juventus çıkmıyorlar bu işten. Angeli Juventus'un başkanı, Real Madrid başkanı Perez, zaten Florentino Perez bu işin başını çeken bir isimdi. Tartışmalar devam edecek gibi gözüküyor bu Avrupa Süper Ligi konusunda. Evet, Amerika'dan haberler. Amerika'da Temsilciler Meclisi başkent Washington DC'nin eyalet olmasına yönelik tasarıyı onaylamış. Bu büyük bir tartışma çünkü daha çok siyahların ağırlıkta olduğu, demokratlar eğer eyalet olursa oradan tabii iki vekil daha çıkartma durumu falan var. Cumhuriyetçiler itiraz ediyorlar. Bakalım ne olacak bu? Asya kökenlilere karşı nefret suçları Covid pandemi nedeniyle artmıştı. Buna yönelik bir tasarıyı onaylamış yine Amerikan Senatosu. Böyle haberler Amerika'da var. Bir de Biden yönetiminin zenginlerden alınan vergiyi arttırma hedefli yeni programı, özellikle ailelerle ilgili, Amerikan aileleri planıyla ilgili bu hafta açıklanacağı söyleniyor efendim. Biden'a destek %52, Trump'ın ilk 100 gün sonunda %42 idi desteği, epey bir yüksek çıkmış gözüküyor. Washington Post'la ABC ortak anket yapmışlar, bu sonuca ulaşmışlar. Evet, bir de tabii 23 Nisan'da izinli olduğumuz için biz de aktaramadık ama küresel, Biden'ın küresel iklim zirvesi online olarak düzenlendi. 40 dünya lideri katıldı bu zirveye. Ve tabii daha çok 10 yıl içerisinde karbon emisyonunun azaltılması, işte iklim, istihdam ilişkisi, ülkeler planlarını duyurdular. Açılışı Joe Biden yaptı, altyapı paketi falan, 2050'ye kadar sıfır emisyon, pek çok hedef konuldu. Diplomasi vurgusu yaptı, Vladimir Putin de konuştu, hidrojen teknolojisi geliştirmeye odaklanacaklarını, karbon emisyonunda işbirliğine hazır olduklarını söyledi. Çin lideri aynı şekilde benzer mesajlar verdi, yeşil kalkınma vurgusu yapıldı falan. Liderler aslında gayet de şey konuştular, böyle iyi konuştular ama Greta iklim aktivisti pek ikna olmamış gözüküyor. Krizlerin görmezden gelindiğini söylemiş. Hala işte doğrudan ya da dolaylı olarak vergilerle fosil yakıtlara ödenek aktarılıyor. Bu işe son verilmeli ama bir de ekonomi yüzünden de insanlar tabii ölebilirler. İklimin de ötesinde biraz böyle ikilem yaratacak bir hikaye. Böyle bir durum. Şimdi iklim zirvesine dair böyle özet not geçiyorum size. Cumhurbaşkanı Erdoğan da yenilenebilir enerjide lider olduğumuzu söylemiş. Millet bahçeleriyle yeşil alanları enteresan. Çünkü Türkiye'de çok ciddi orman kaybı var. Taş ocaklarından falan görüyoruz. İstanbul'un kuzey ormanları ortadan kalkmış durumda. Uydu görüntüleri falan feci yani, ama Cumhurbaşkanı çok iyimser konuşmuş. Ahlaki ve vicdani görev diye de eklemiş iklim zirvesinde efendim. Evet, uluslararası politikaya geçelim hızla. Biden ilk yurt dışı ziyaretini Britanya'ya ve Belçika'ya yapacak. 11-13 Haziran'da G7 zirvesi var Britanya'da. 14 Haziran'da da Belçika'da NATO karargahı orada. NATO zirvesine katılacak tabii. Avrupa Birliği ile de görüşmeleri olacak. Amerikan Başkanı'nın AB yönetimiyle bir araya gelecekler. Ursula von der Leyen komisyonla salgın, iklim, işte çok taraflılık, jeopolitik meseleler Rusya için hepsini konuşacaklar. Bir yandan da ABD ve AB ilişkilerini canlandırma. Avrupa Birliği liderleri de 1 Mayıs'ta buluşacaklarmış. 25 Mayıs'ta öncesinde Biden'a hazırlık herhalde bir parça. Böyle bir durum. Asya ayağından hemen başlıkları aktarayım. Japonya lideri yüz yüze ilk görüşmesini Biden Japonya liderini ağırlayarak yapmıştı. Hemen ardından Amerika ve Fransa ile birlikte Çin'e karşı ortak tatbikat yapacaklarını açıkladı efendim. Dikkat çekici, 11-17 Mayıs'ta Asya'nın suları da dinmiyor. Evet, bu tatbikat ilk kez bir de böyle büyük çaplı. Üç ülkenin kara kuvvetleri tabii motto da serbest ve açık Hint-Pasifik. Geçen hafta biz Barış Adıbelli ile konuşmuştuk, Doktor Barış Adıbelli ile bu Asya meselelerini. Çin Dışişleri Bakanı Amerika'da Dış İlişkiler Konseyi ile video bağlantılı temas kurmuş ve orada demokrasi ile ilgili mesajlar vermiş. Amerikalıları Çin'in seçtiği kalkınma modeline saygılı olmaya, sisteme saygılı olmaya çağırmış. Richard House ev sahipliği yapmış bu arada. İki ilişkilerde de öneriler sunmuş. Temel olarak rasyonel ilişki kuralım, iç işlerimize karışmayalım, çok taraflılığı hakiki olarak uygulayalım demiş efendim. Bakalım bir sonuç verme olasılığı var mı diye. Evet, bu arada link hala gelmedi. O yüzden sizinle de paylaşamıyorum. Bugün herhalde biraz YouTube'da sıkıntı var. O yüzden kusura bakmayın. Ben de arkadaşlarıma soruyorum bir yandan ama uzun süre link gelmediğini söylemişlerdi. Şimdi gelecek herhalde diye umut ediyorum. Evet, bu arada Tayvan, bütün bu meselelerde Tayvan önemli. Tek Çin ilkesine sıkı sıkıya bağlı olmaya çağırmış Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi bu toplantı sırasında. Demokrasi ile ilgili de Coca-Cola örneği vermiş. Dünyanın her yerinde aynı tadı vaat eden Coca-Cola gibi bir şey değil demokrasi demiş. Amerikalılara bu mesajı vermiş olması çok enteresan tabii. Evet, Britanya bu arada Uygurlarla ilgili soykırım olarak tanıma kararı aldı Uygurlarla ilgili Sincan özerk bölgesiyle. Tabii Çin de çok sert tepki vermiş, kanıtlanmamış. Bunlar baskı yapmak için yalan yayıyorlar diyorlar. Evet, ve Türkiye tabii 23 Nisan akşamı beklenen telefon Ankara'ya geldi ama bu şekilde beklenmiyordu herhalde. Çok kısa bir açıklama geldi Amerikan tarafından. Biden'la Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşmesi sonrasında işbirliği alanlarının genişletilmesi, anlaşmazlıkların etkili şekilde yönetilmesiyle yapıcı ilişki konusunda Biden'ın ilgisini dile getirdiği yer aldı. Ayrıca da bir davet tabii Haziran'da NATO zirvesi kapsamında ikili ve bölgesel konuyu görüşmek üzere görüşme yapmaya çağırmış Biden. Şimdi bunlar konuşulurken çoktan tabii ki Biden'ın Ermeni 1914-1915 olaylarına Ermeni soykırımı olarak tanıyacağı haberleri düşmüştü. Hemen Bloomberg'te falan yer aldı, açıklamada yer alacak diye. Amerikan Dışişleri açıklaması da açıkça bunu ima ediyordu. Nitekim buna rağmen bir takım görüşme trafiği de yaşandı. Çavuşoğlu Blinken'la görüştü Amerikan Dışişleri Bakanı'yla. İşte İbrahim Kalın Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'la görüştü. Ve sonunda 24 Nisan'da yazılı bir açıklama geldi Joe Biden'dan. Ermenilerin hikayesini onurlandırıyoruz, acılarını görüyoruz, tarihi teyit ediyoruz dediği ve Osmanlı İmparatorluğu döneminde 24 Nisan 1915'ten başlayarak Ermeni entelektüeller, toplum liderlerinin Osmanlı güçleri tarafından İstanbul'da tutuklandığı, 1,5 milyon Ermeni'nin sınır dışı edildiği, katledildiği ya da yok etme kampanyasının hedefi olduğu, ölüme yürüdüğü yer aldı. Medya gelmiş. Şimdiye kadar Obama'nın tercih ettiği büyük felaket. Aslında Ermenilerin de bu işin 2. Dünya Savaşı sonrası hukuk oluşmadan önce kullandığı ifadeyle Medziyager, büyük felaket. Bunu da anmış Joe Biden. İstanbul'dan da o döneme, tarihsel döneme atıf yaptığı için Konstantiniye olarak da bahsediyor açıklamada. Ve işte Ermenilerin hikayelerini Amerika'ya taşıdıkları, ülkeye zenginlik kattıkları, saygı duyulduğu, suçu birilerine yüklemek için değil, bununla bir daha asla yaşanmaması için yapıyoruz diye de bir gerekçelendirme getirdi. Tabii aslına bakarsanız Ronald Reagan soykırım ifadesini daha önce kullanmıştı. 1981-89 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri'ni yöneten Cumhuriyetçi Başkan Ronald Reagan. Ama tabii bu iş Bill Clinton'dan sonra geleneksel hale geldi her sene yapılması bağlamında ve Türkiye'nin de tabii uluslararası hukuk bağlamında, hukuki temel bağlamında itirazları son 10-15 senede hep yükseldi. Ve hep bir ara formüller bulmuştu. Yoksa Amerikan Temsilciler Meclisi örneğin 2019'da 29 Ekim'de 1915 olaylarını soykırım diye tanıma kararı almıştı. Yine aynı şekilde Senato'da aynı yıl 12 Aralık'ta 2019'da oy birliğiyle benzer bir karar almıştı. Yani aslında yeni değil Türkiye'nin bu konuda Amerika ile gerilimleri. Birazdan Başkent Üniversitesi'nden doçent Volkan Özdemir'le konuşacağız. Bu gelişmenin Türk-Amerikan ilişkilerine etkilerini, tam da böyle bir Ukrayna krizi var bölgedeki, yani jeopolitik de var burada tabii ki, ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan da henüz bir ses yok, pek çok açıklama, pek çok tepki geldi tabii. Ermenistan memnun, Nikol Paşinyan başbakanı açıklama yaptı, Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı, Sarkisyan Ermenistan Cumhurbaşkanı teşekkür ettiler hepsi Joe Biden'a. Hakikat ve tarihi adalet yönünde güçlü bir adım. Tabii Türkiye'den de neden şimdi diye soruyorlar. Yani bunun şimdi olmasının sebebi nedir? Politik, jeopolitik bir karar mı? Ankara'yı sıkıştırmak için mi diye. Evet efendim, nihayet linkimiz gelmiş, onu da paylaşıyorum. Biraz geç oldu ama kusurumuza bakmayın. Herhalde YouTube'da bir sıkıntı var. O yüzden şimdi paylaştım. Evet. Türk Dışişleri Bakanlığı açıklama yaptı. Hiçbir değeri yoktur dedi. Uluslararası hukukta tanımlanmış soykırım ifadesinin kullanılabilmesi için şartların mevcut olmadığı vurgusu vardı. Politik ve iç siyasi mülazaralar olduğu söyleniyor. Adil hafızaya hizmet etmediği söyleniyor. Dışişleri açıklamasında tarihi konularda meclislerin hüküm vermeye yetkileri olmadığı var. Siyasi çevrelerin arzularına hitap ettiği vurgusu var efendim burada. Çavuşoğlu, Fahrettin Altun, İbrahim Kalın, CHP'den ve İYİ Parti'den Meral Akşener, işte herkes aslında Diyanet İşleri Başkanı dahil olmak üzere Türk milletine iftirada bulunulduğu açıklamaları yaptılar. Amerikalı bir yetkili Reuters Haber Ajansı'na bu konuda konuşmuş ve kurbanları onurlandırma amacı taşıyor. Türkiye'yi suçlamak için böyle bir şey söylemedi diye bir izahat getirmeye çalışmış. Aynı zamanda görüşmenin de Biden'lerle onlar arasındaki görüşme çok profesyonelce ve açık sözlü bir biçimde geçtiğini de dile getirmiş. Ama tabii Amerikan Büyükelçisi David Satterfield Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Türkiye'nin tarihi hukuki dayanaktan yoksun, bu açıklamayı kabul edilemez bulduğu da iletildi. Türk halkının derinden incindiğinin de kayda geçirildiğini açıkladılar. Türk-Amerika ilişkilerinin etkisi olacağını söylüyor İbrahim Kalın. Tabii ne olabilir? Birazdan soracağız. Doçent Volkan Özdemir'e Başkent Üniversitesi'nden efendim. Hulusi Akar'ın bugün açıklamaları var. Tarihi gerçekleri inkar ve çarpıtmaktan bir başka bir anlam taşımamaktadır diyor. Türkiye tabii resmi tezlerinde tehciri kabul ediyor. Birinci Dünya Savaşı koşullarında oradaki siyasi silahlı ayaklanmaya daha çok atıf yapan ve Türk tarafında da kayıplar olduğunu belirten bir tutum. Tarih konusunda bir önerileri olmuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, tarih komisyonu kurulması, incelenmesi gibi, ama tabii bunun bir de siyasi boyutu var. Amerika'nın da siyasi ve insani, hepsi iç içe giriyor bu meseleler efendim. Tabii diasporanın da etkileri var bu konuda. Ekonomi dünyasının açıklamaları, TOB Başkanı Hisarcıklıoğlu, DEİK Başkanı Nail Opak, Türkiye ABD İş Konseyi, TÜSİAD, hepsi Biden'ın açıklamasını kınadılar ve Türk-Amerikan ilişkilerini gölgelediği vurgusu yapıldı. Zaten sorunlar varken önemi de vurgulanıyor Türk-Amerikan ilişkilerinin. Dünya Ermenileri Ruhani Lideri 2. Karekin Biden'a teşekkür etmiş. Teşekkür mektubu göndermiş daha doğrusu. Patrik Maşelyan ise Türk Ermenileri Patriği politik amaçlara alet edildiğini görmek bizim için üzücüdür tavrı aldı. Cumhurbaşkanı da kendisine bir mesaj, birlikte yaşama kültürüyle ilgili onun vurgulandığı bir mesaj yollamış durumda. Türk Yahudi topluluğu da Ortak Tarih Komisyonu fikrine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın destek veren bir açıklama yaptı efendim. Evet, başka bunun dışında Azerbaycan tarihi hata diye değerlendirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir açıklama yapmadı olaylardan sonra, Biden'ın kararından, açıklamasından sonra, ama Aliyev'le telefonda görüşmüş kendisi. Pakistan'dan, dışişlerinden Türk tezlerine destek verildiği açıklaması geldi. Ukrayna İçişleri Bakanı ise dikkat çekici. Avakov, ülkemiz Ermeni soykırımını devlet seviyesinde tanımalı diye bir çıkışta yaptı. Son dönemde ilişkiler çok iyileşmişti. Ukrayna'da Donbas, Kırım meselesinde hep Kiev'e destek veriyordu Ankara, dikkat çekici. Kremlin'den de bugün Dmitri Peskov'un açıklaması var. Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak tanımlamasının Amerika'nın iç meselesi olduğunu söylemiş kendisi efendim. Evet. Amerika-Rusya ilişkileri şimdi tabii Karadeniz'deki gerilimle biraz yatıp kalkıyoruz son dönemde. Ukrayna en son Türkiye'nin deniz tatbikatına katılacakmış Doğu Akdeniz'de. Ama Rusya-Amerika ilişkileri gerginliği devam etti ve Amerika'nın da etkisiyle olduğunu söylüyor Moskova. Doğu Avrupa ülkelerinin diplomatik mücadelesi Rusya'yla, karşılıklı diplomatların çekilmesi hafta sonunda da devam etti. Rusya lideri yabancı ülkelerin hasmane eylemlerine karşı yeni yanıt niteliğinde kararlar almaktan bahsediyordu. Özellikle diplomatik misyonların faaliyetleri, oralarda Rusların çalışmaması şeklinde bir takım unsurları var. Diğer yandan Zelenski Donbas'ta Putin'le görüşme teklifi yapmıştı. Putin yani buyursun, biz başka bir devletiz, Moskova'ya gelsin, görüşelim, her zaman hazırız diye yanıt verdi onlara. Donbas'tan Ukrayna tarafından bugün yine açıklama var. Paskalya var çünkü ateşkes, Paskalya ateşkesi muhabbeti bittikten sonra da Minsk anlaşmalarının yerini değiştirmeyi öneriyor. Ve Amerika Birleşik Devletleri'ni de bu sürece yani dahil etmeye çalışıyor. Çok enteresan ya, Amerika'dan çok uzak bir yer. Ne işi var Amerika'nın Donbas sınırındaki olayla diye bir soruyu yöneltmiyor tabii kendisi. Biraz şaka gibi. Minsk'te toplandı şimdiye kadar. Minsk temelli yapıldı daha doğrusu bütün bunlar. Yer değişikliğine yelteniyorlar. Herhalde buradan bir sonuç çıkmasını beklememek gerekiyor. Diğer yandan tabii Rusya Ukrayna'nın NATO'ya katılmak için böyle tırmaladığı görüşünde, o yüzden bütün bunların olduğu görüşünde, ilişkilere karışmama konusunda Rus Dışişleri Bakanlığı karşılıklı garanti verme teklifi Amerika'ya yapıldı hafta sonunda. Bir yandan Karadeniz filosu bu tatbikatlarla ilgili üstlerine geri dönme, 1 Mayıs'ta tam dönmüş olacaklar. O gerilim birazcık dindi diyebiliriz. Herkes memnun. Amerika biz takip ediyoruz filan diyor. Karadeniz'i takip ediyor Amerika. Ama hani diğer yandan da işte Doğu Avrupa'da Polonya mesela aynı şekilde, Çekya, Rus diplomatları arka arkaya sınır dışı ediyorlar çeşitli gerekçelerle. Çekya'da özellikle 2014'teki bir mühimmat patlaması, orada Rusya'nın parmağı olduğu iddia edilmişti. Baltık ülkeleri dayanışma için onlar da Rus diplomatları sürdüler falan derken, Çekya'dan ki en son Sputnik V aşısı almaya da çalışıyordu Çekya, bayağı da ilişkiler iyiydi. Zeman açıklama yaptı, Cumhurbaşkanı Miloš Zeman, bu Vrabitise, nasıl okuyacağım tam da bilemiyorum ama kanıt yok Rus ajanlarının bu patlamada diye açıklama yaptı. Hakikaten çok büyük bir rezalet bu, diplomatik rezalet aslında. Rusya'nın iddiası da Amerika'nın bilinçli bir biçimde Rusya'ya Doğu Avrupa üzerinden diplomatik savaş açtırmaya çalıştığı yolunda. O kadar iddiayı ortaya atıp siz kaç sene önce olmuş bir olayı Rusya'nın üzerine bunlar yaptılar diye iddialar ortaya atıp sonra aslında bu konuda kanıt yok gibi bir şey dediğinizde biraz sıkıntılı bir resim oluyor tabii. Rusya'da Prag'ın kendini utanç verici bir duruma düşürdüğü yorumu yapmış Rusya Dışişleri bu konuda. Evet, çok fazla başlık var bu alanda ama diplomatik cephedeki gerilimin devam ettiğini söylemek lazım. Bir de tabii Beyaz Rusya'da Lukashenko'ya Amerikan vatandaşlı olan, çifte vatandaşlı olan bir takım isimlerin darbe 9 Mayıs'ta Zafer Geçidi sırasında Renkli Devrim arkasından patlatma Beyaz Rusya'da engellenmesi, Moskova'da iki kişinin tutuklanması tartışmalarının devam ettiğini belirtelim efendim. Sergey Lavrov açıklama yaptı Amerika ile ilgili. Tırmandırmaya devam ederlerse gerilimi yeni önlemler alırız dediler. Ama bir yandan da Haziran'da bir Putin-Biden görüşmesi hazırlanmaya çalışılıyor. Tarihi kesin değil yaptıkları açıklamalar bu konuda belirtelim. Evet, süremi biraz aşıyorum ama Avrupa'dan dikkat çekici ilginç haberler var. Madrid'de yerel seçimler yapılacak. Öncesinde bu Podemos'un lideri de zarf içerisinde mermi gönderilmiş efendim solcu Podemos'a. Podemos lideri Pablo Iglesias'a gönderilmiş. Ölüm tehdidi olarak algılıyorlar. Aşırı sağın nefreti tartışmaları. İspanya'da bunlar dönüyor. Tabii aşırı sağcı Vox'cular da Madrid seçimlerinde kendini aday da bir de Iglesias yerel seçimlerde mazlum göstermeye çalışıyor diye iddiada bulmuşlar. Ama Fransa'daki daha enteresan. 20 kadar emekli general, aralarında 100 subay, ya toplamda 1000'den fazla asker. Valeur Actuel isimli bir siteye açık mektup yayınlamışlar efendim. Emmanuel Macron'a eğer ülkede bir kaos var, durdurmazsanız iç savaş çıkar diye bir uyarıda bulunuyorlar. Daha çok bu İslamcılık ve banliyöler üzerinden gelişen tartışmalar, Macron'un Fransa İslamı, işte yurt dışı Türkiye, işte Körfez ülkeleriyle bağlantılı dini daha radikalleştiren unsurlardan temizlerken bir Fransız İslam'ı yaratma muhabbetleri, tartışmaları vardı. Bununla ilgili vurgular var burada ve bu banliyölerin İslamcılığın ayrımcılık ve bölünmeye yol açtığı vurguları var. Le Pen açıklama yaptı. Bu biraz cumhuriyetçi sağ gibi gözüküyor ama Le Pen de Macron'u iç savaş tehlikesine karşı uyaran, askerleri de kendi saflarına davet eden bir açıklama yaptı. Bu meseleye biraz daha, Fransa'daki tartışmalara biraz daha yakından tabii bakmakta fayda var kanımca. Almanya'da da bir Türk iş insanı Emre Tümsek, polis kendisini bir evinden bir ara dışarı çıkmış, sebepsiz yere, onun anlatımı bu şekilde. İki polis George Floyd muamelesi yapıp böyle nefessiz kalacak kadar baskı yapıp gözaltına almışlar, sonra da serbest bırakmışlar. O da öyle hissetmiş zaten, George Floyd gibi efendim. Evet, çok başlık var, yetiştiremiyorum, bir parça hızla özetlemeye çalışıyorum size ama Mısır Libya'ya geri dönüyor, diplomatik misyonlar Trablus'ta, Bingazi'de açılacak. El-Sisi'nin Cumhurbaşkanlığı, Mısır Cumhurbaşkanlığı açıklama yaptı bu konuda. Azerbaycan, Türkiye ile İsrail arasında Doğu Akdeniz bağlamında ara buluculuk yapmaya hazır olduğunu duyurdu. Hafta sonunda gelen haberler bunlar yine. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kıbrıs Konferansı gayri resmi Cenevre'de düzenlenecek. Öncesinde sıcak gündem. Britanya'nın Kuzey Kıbrıs'ı tanımayı değerlendirdiği Brexit sonrası iddiaları Sunday Express'te yer almış. Kıbrıs'la ilgili gelişmelere de bakacağız. Ersin Tatar'ın da açıklamaları var. Rauf Denktaş çizgisindeyiz. İki devletli çözüm önereceğiz bu konferansta diyor kesin Türk tarafı olarak. Suriye'de İdlib'de özellikle Suriye'de 26 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı seçimleri var ve Rusya Tarafları Uzlaştırma Merkezi yasa dışı silahlı oluşumların İdlib'de ağır silah sevkiyatı yaptı. Aynı zamanda Suriye OPCV'den, bu kimyasal silahları yasaklama örgütünden çıkartılmıştı bir takım gerekçelerle. Kimyasal silahlı saldırı yapıp Suriye'nin üstüne yıkma senaryosu yine hazırlandığı uyarıları yaptı Rusya. Son olarak defalarca yapmışlardı bunu. İran Dışişleri Bakanı Cevat Zarif Katar ve Irak'ı ziyaret ediyor. Bir yandan Suudilerle bir takım diyaloglar içerisinde olduğu İran'ın haberleri var. Ama Suriye'de Banyas'taki dikkat çekici olan İHA saldırısı yapıldı. İran'dan petrol yüklü bir tanker Rusya ile birlikte Suriye'nin akaryakıt sorununa çözüm için seferber olmuşlardı. İHA'lı saldırı yapılmış efendim Banyas Limanı'nda Wisdom isimli tankere ve içinde 300 bin varil petrol olduğu söyleniyor. Düşünebiliyor musunuz? Eğer hakikaten havaya uçsa büyük bir deniz faciası, Türkiye'yi de etkileyecek deniz faciası meydana gelebilirdi. Exxon Mobil vakasını hatırlayacaksınız, Amerika-Meksika körfezinde çok vahim hakikaten. Umarım böyle saldırılar tekrarlanmaz, hepimizi yakından ilgilendiriyor çünkü. Evet, şimdi biraz süremi aştım. ara verelim. Ventura Highway, America. Evet, onu seçmiş arkadaşlar. Biraz kulaklarımızın pas alınsın. Az sonra Volkan Özdemir'le Türk-Amerikan ilişkilerini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Walking down the road, tell me how long you gonna stay here, Joe. Some people say this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Venture Highway. Watching for the early train. Sorry, boy, but I've been hit by purple rain. Oh, come on, Joe. You could always change your name. Thanks a lot, son. Just the same.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıracak başlamış. Kerem Has'la konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı'yla değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Evet, Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda doçent Volkan Özdemir var. Başkent Üniversitesi'nden. Hoş geldiniz yayınımıza.
Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için Volkan Bey. Şimdi hafta sonu aslında belki de beklenen mi oldu demek lazım bilemiyorum. Önce 23 Nisan'da Amerikan Başkanı Joe Biden'dan beklenen o telefon geldi ama çok da arzu edilen ya da umulan belki bir telefon değil gibiydi. Bir gün sonra da açıklamasında 1915 olaylarıyla ilgili soykırım ifadesini kullandı Amerikan Başkanı. Biraz böyle yumuşatma vurguları da var aslında herhalde metinde diyebiliriz. Hani Osmanlı'ya sürekli atıf yapılması metinde ve aynı zamanda da işte bir suçlamak olmaması gibi. Ama öte yandan da Türkiye ise hassas bir konu ve bundan sonraki Türk-Amerikan ilişkileri tartışılıyor. Öncelikle tabii en başta sorulan soru neden şimdi diye. Gerçi Ronald Reagan'ın da 1980'li yıllarda var benzer bir açıklaması ama gelenekselleştiği artık düşünülürse. Neden şimdi Joe Biden böyle bir karar aldı? Gerçekten kampanya sözünü tutmak mı var bunun arkasında? Nasıl okumak lazım?
Birincisi olayların Türkiye açısından konuşulması ve Amerika'nın neden şu anda bu kararı aldığını tanımlamadan hemen önce şunu vurgulamam lazım. Bir kere bu olayları şahsen ben karşılıklı Kırım olarak görüyorum. Türkiye'nin tezinin de yıllarca işi tarihçilere bırakalım değil. Çünkü siyasi bir mesele. Bunun üzerine yoğunlaşmak olması gerektiğini düşünen bir insan olarak Türkiye'nin burada yıllarca çok geç kaldığını, özellikle son yıllarda yeterince bu meselenin üstüne düşmediğini vurgulamam lazım. İkincisi neden şimdi? Tabii bakın bu olay siyasi. 2019'un sonlarında Amerikan Kongresi'nden zaten benzeri bir karar kabul edilmişti. Evet. Sadece Amerikan başkanının acaba bu açıklamalarında, her sene aslında ağır ifadelerin olduğu açıklamada soykırım kelimesini kullanıp kullanılmayacağına tartışma indirgenmişti. Hatta hatırlayın, Türkiye'de televizyonlar kongredeki oylamaları bile canlı verecek kadar bu konuya eğilmişlerdi ki aslında bu da Türkiye açısından maalesef eleştirilecek bir durum. Şimdi neden şimdi? Çünkü Türkiye-Amerika ilişkilerinde birincisi evet bir kırılma var. İkincisi ise Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'yi sıkıştırdığı bir uluslararası konjonktürden geçiyoruz. Ve tabii ki şunu vurgulamak lazım. Soğuk Savaş yıllarında Amerika'nın sadık müttefiki olmasına rağmen Türkiye Cumhuriyeti Amerika tarafından her zaman ikinci sınıf bir müttefik konumuna edinmiştir. Ne zamanki kenar kuşak çöktü, yani Sovyetler dağıldı, o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin son 30 yılda, ondan önceki 45 yılın aksine Türkiye'ye karşı hasmane bir tutum içerisine girdiğini, fakat bunu resmi söylemlerine yansıtmadığını, yani bak bunda geniş çerçevede bakalım, Ermeni meselesinin bu kadar alevlenmesi, işte PKK'ya olan yardımlar, son 30 yıllık tarihimizde Türk-Amerikan ilişkilerine baktığımızda zaten çok büyük krizler sürekli oldu. Fakat resmi söyleme yansıtmadı. Şimdi burada ilk son birkaç yıldır artık resmi söyleme de yansıtılan Amerika'nın Türkiye'yi müttefik olarak görmeyi bırakın bir hasım devlet olarak görmeye başladığının işareti. Bence bu ilk önce önemli bir durum, tespit edilmesi gereken bir durum. İkincisi ise Türkiye'nin yeterince bu konuda Türkiye hükümetinin Amerika Birleşik Devletleri'ne sert cevap veremeyeceğini hesaplamaları. Bunun da temel nedeninin son bir yılda, bilhassa biz bunu Doğu Akdeniz'deki gelişmelerde de gördük, Türkiye'nin bu zor iktisadi koşullarında bazı dış politika meselelerinde yeterince hakkını savunamadığını, ulusal çıkarlarını savunamadığını ve karşı tarafın da bunu bir zaaf olarak değerlendirdiğini bilmek gerekiyor. O yüzden neden şimdinin bence açıklaması, Türkiye'de iktisadi zorluklar nedeniyle sert bir tepkinin gelmeyeceğini hesaplamalarıdır. Fakat nitekim sert bir tepki de gelmedi şu ana kadar. Sadece ben burada tabii resmi açıklamalardan da bahsetmiyorum. Mesele sadece açıklamalar boyutunda ele alınmamalı.
Biden... Mesela ne olabilir sert tepki? Yani çünkü Cumhurbaşkanı pek bir açıklama yapmadı görebildiğim kadarıyla. Sadece başka yetkililerin, yani Dışişleri Bakanı, işte Cumhurbaşkanlığı sözcü vesaire, ama birebir kendisinin bir açıklaması yok. Ama tabii açıklamanın ötesinde sert tepki ne olabilir sizce?
Ne olmalı diyelim kendi açımızdan, hani olabilir kısmı. Çünkü yani, genelde pek isteklerimiz olmuyor, o yüzden ne olmalı kısmını konuşalım. Şimdi bakın, burada bence Amerika'nın kafası son derece net, Washington'un, fakat Ankara'nın kafası karışık. İlk önce o tespiti yapmamız lazım. Çünkü olay bir siyasi olay, yani tarihi bir mesele değil, salt hukuki değil. Şu anda tartıştığımız Türk-Amerikan ilişkilerinin gidişatı ve siyasi. Amerika Birleşik Devletleri daha demin söylediğim gibi Türkiye'yi artık resmi olarak müttefik konumunda da görmüyor. Bunun sinyallerini veriyor. Peki o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin de Amerika'yla olan bu 10 yıllardır devam eden ilişkiyi yeniden ele alması gerekmiyor mu? İşte o çerçevede Türkiye'nin cevabı ne olabilir, ne olmalı sorusunu tartışmak lazım. Burada bir Türk yetkilinin Dışişleri Bakanı olsun, Cumhurbaşkanı olsun, Milli Savunma Bakanı olsun sert bir açıklama yapması sorunu çözmeyecektir. Sorun şudur, Türkiye gerçekten Amerika Birleşik Devletleri'ni bütün bu yapılanlara rağmen, sadece bu Ermeni meselesi değil, Suriye'den tutun Karadeniz'deki zorlamalara rağmen, halen daha ortak değil de müttefik görüyor mu? Bence görmemeli. Görmemeliyse o zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin söylem bazında değil, fiili olarak da canını yakacak, bu yeni ilişki formatını düzenleyecek bir adım atmalı. Ve burada incirlik kürecik dahil Türkiye'deki ABD kullanımına açık askeri üs ve tesislerinin statüsü tartışmaya açılmalıdır. Gerekirse kapatılmalıdır. Yani biz aslında şimdi Amerikalılar bunu, Ermeni meselesini sadece bir dış politika enstrümanı olarak değerlendiriyorlar Türkiye'ye karşı. Türkiye ise topyekün olarak baktığımızda böyle bir hasmane tutumdan karşı karşıya ise buna karşı sert bir cevap vermeli. İşte sert cevap da söylemde değil, bu şekilde olmalı. İkincisi, hukuki olarak Türkiye'nin elinde elini güçlendiren bir ahim kararı var. Nedense son yıllarda bunun soykırım olmadığına dair olarak fikir özgürlüğü kapsamında da değerlendirilen bir karar. Ve son yıllarda Türk dış politikasının, diplomasisinin bunu da yeterince sahiplenip dışarıda konuşmadığını da görüyoruz. Yani neden bunu acaba Türkiye'de yetkililer ahim kararı üzerinden bir karşı diplomasi hatayla cevap vermiyorlar? Bunun sorgulanması gerekir. Üçüncüsü, Türkiye Amerika ile olan ilişkilerinde bu iktisadi zorluklara rağmen veya hükümetin içinde bulunduğu zor duruma rağmen özellikle halk nezdinde bunun ciddi bir sorun olacağını, eğer cevap verilmezse bu konunun da bir Süleymaniye baskını gibi veya Trump'ın 2 yıl önceki mektubu gibi Türk milletinin hafızasına işleneceğini bir şekilde göstermeli. Fakat bunlar yapılabilir mi? Sorunuzun cevabı şu anda pek gerçekçi görünmüyor. Fakat yapılmalı mı? Yapılmalı. Yapılacak mı? Evet, elbette bir gün bence yapılacak.
Bir de tabii belli kaynaklardan işte görüşmede tabii bilemiyoruz tam içeriğini. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri çok kısa bir açıklama yaptı Biden'la Erdoğan'ın görüşmesine dair. Beyaz Saray yani. Fakat işte bir takım kaynaklardan bugün Türk basınında yazılan haberler de var. Cumhurbaşkanı'nın gereken cevapları verdiği yolunda. Yeni bir pazarlık ilişkisi geliştirmeye yorulabilir mi bütün bunlar? Yani bu Biden'ın kullandığı üslup, bir takım tabii resmi tepkiler ortaya konulsa dahi sanki daha bir sakin sükunetle el alınıyormuş gibi bir de görünüş de var. Amerika Birleşik Devletleri bu açıklamayı yapıyor ama Türkiye ile yeniden işte bir davet var orada mesela. Haziran'da NATO zirvesi vesilesiyle bir baş başa görüşelim davet de var. Yeniden ilişkilerde bir pazarlık oluşturma girişimi olarak da görebilir miyiz bu vesileyle bu açıklamayı? Kendi sözünü kendince Amerika'ya dair ya da diasporaya ya da işte Ermenilere kampanyasında söylediği sözü tutup bunun üzerinden Türkiye ile yeni bir format çabası olabilir mi sizce?
Bence kesinlikle böyle bir çaba da var. Yani o ilişkilerin tekrar farklı bir formata oturtulması ABD açısından söz konusu olabilir. Hazır zaten dediğim gibi Türkiye'yi bu kadar zor bir iktisadi durumda yakalamışken aradaki sorunları bir şekilde çıkartalım ve ondan sonra daha başka bir tür ilişki kuralım. Bu düşünce ABD'de bazı çevrelerde mümkündür, olabilir. Fakat benim vurgulamak istediğim asıl önemli olan bizim ne yaptığımız. Yani suç olay başkalarında. Yani
burada şunu soruyorum. Yani bir Türkiye'yi yöneten siyasi heyetin de buna açıklığı açık olup olmadığını anlamak açısından soruyorum açıkçası.
Evet, demek ki bu kadar sert bir tepki gelmediğine göre. Şimdi bakın, ben söylem bazında sert bir açıklamanın yeterli olmayacağını düşünüyorum. Fakat o dahi yok. Şimdi buradan baktığımızda son 1-2 günlük gelişmelere, o dahi yokken daha demin söylediğim Amerikan üs ve tesislerinin tartışmaya açılması, Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri'ni artık stratejik müttefik statüsünden çıkaracak uygulamalara girişmesi, bunlar biraz daha ötede hayal olarak kalırken zaten demek ki Türkiye-Amerika ilişkilerinin yeniden formatlanmasına Ankara'da bazı çevrelerde bir nevi yeşil ışık yakıyorlar. Ve dolayısıyla bir yumuşatma çabaları da görüyorum ben burada. Biraz da Türk-Amerikan ilişkilerinin kopması kelimesini kullanmayacağım. Çünkü bu çok istismar ediliyor, bu tür kavramlar. Türk-Amerikan ilişkilerinin eski düzende devam etmesini isteyen çevreler Türkiye'de bilhassa bu konudan çok rahatsız oldular ve hadi geçmişi unutalım, bu açıklama yapıldı geçti, işte mektuplar verildi geçti, Amerika Birleşik Devletleri PKK'ya 30 bin tır silah gönderdi geçti, ondan sonra yeniden konuşalım şeklinde bir tutumları var ve bu Amerika Birleşik Devletleri'nin politikasına da uymaktadır. Fakat bence bu Türkiye'nin ulusal çıkarına hiçmiş uygun değil. 2016 yılında Almanya'da benzeri bir karar aldı, biliyorsunuz. Yıllarca Türkiye'nin yoğun ilişkiler geliştirdi. Şimdi bu kararlar alınırken sadece tek bir karardan bahsetmiyoruz. Benim en başından beri vurgulamak istediğim, yoksa bunu 1995'te Rusya Duma'da böyle bir karar çıkarttı. Onlarca ülke karar çıkarttı. Mesele şu, şu anda Amerika Türkiye'ye karşı Türkiye'nin zor durumundan istifade ederek sert bir diplomasi yürütüyor. Türkiye'yi kullanarak bilhassa Yunanistan ve GKR'ye yerleşiyor. Yunanistan'daki üsleri biliyorsunuz hazırlıyorlar. Oradaki Türk korkusunu yayarak Türk-Amerikan ilişkilerinin türbülanstan geçmesini kullanıyorlar. Bütün bunların içerisinde eğer Ankara'da halen daha birileri Amerika Birleşik Devletleri ile dediğim formatta ilişkileri masaya yatırıp stratejik bir boşanmayı ön plana almıyorsa, işte ben orada Ankara'nın ulusal çıkarlarını yeterince müdafaa etmediğini düşünürüm. Ve bu konuda da görüyoruz ki Türkiye'de bir dolar tehdididir gidiyor. Dolar büyüktür Doğu Akdeniz, dolar büyüktür Ermeni meselesi, dolar büyüktür Suriye'deki olaylar diye formüle ederseniz ve her şeyi de oraya indekslerseniz, o zaman Türkiye'nin hayati jeopolitik çıkar alanlarında geri adım attığını görürsünüz. Nitekim olan da budur. Bu tür yani Türkiye ekonomik zorlukları atlatsa bile jeopolitik alanda vermiş olduğu tavizler telafisi ileride mümkün olmayacak tavizlerdir. O yüzden ben burada Ankara'nın halen de kafasının karışık olduğunu gözlemliyorum maalesef.
Evet. Bir de süremiz biraz daha var. Bir Karadeniz'i de sormak istiyorum size. Çünkü daha geçen hafta daha çok onu konuşuyorduk. İşte tatbikatlar, Ukrayna üzerinden bir Ankara'nın bir duruşu vardı. Bütün bu süreçler onu etkiler mi? Yani burada Rusya'nın daha çok Ukrayna'dan sıkıştırılması, Türkiye'nin Ukrayna ile savunma sanayi ilişkisi, işte İHA'lar vesaire, hatta Boğazlar ve Montreux tartışmalarıyla birlikte düşünürsek, onları etkiler mi bu gelişmeler Türkiye?
Onlardan bağımsız olmadığını ben düşünüyorum. Nitekim işte Montreux çok tartışıldı biliyorsunuz. İki tane Amerikan gemisinin gönderilmesinden son anda vazgeçtiler. Tabii Rusya'nın orada Karadeniz'de bir güç gösterisi yapması ve bu konudaki sert açıklamaları da bence etkili oldu. Şimdi o bahsettiğiniz soru Rusya-Ukrayna geriliminin nereye evrileceği ile ilgili. Evet. Şu anda yatışmış görünüyor ama ben o sorunun bugün olmasa bile ileride yine patlak vereceğini tahmin edenlerdenim. Dolayısıyla yatışmayacak. Ha, yatışması elbette ki Türkiye'nin lehinedir. Türkiye'nin burada ikircikli tutumu, özellikle Rusya nezdinde de Karadeniz, ki bakın Karadeniz Rusya'nın nihayetinde halen daha evet Kuzey Deniz Rotası'ndan bahsediyoruz ama 12 ay boyunca açık limanın olduğu uluslararası sulara çıktığı boğazlarımız, Türk boğazları Rusya açısından son derece kilit önemde ve onu da koruyan Türkiye'nin ulusal menfaatlerini koruyup 85 yıllık bir barış rejimini inşa etmiş Montreux Sözleşmesi. Bu bile tartışmaya açılı bir pozisyonda ise buna karşı sert tepkiler geliyor ister istemez. Dolayısıyla Türkiye Ermeni meselesi veya diğer konular üzerinden Karadeniz'de yine Atlantik jeopolitiğinin bir macerasına atılacak mı atılmayacak mı? Bütün sorun buradan kaynaklanıyor bence. Yetkililerden bazıları Ukrayna'nın Türkiye'nin stratejik müttefiki olduğu açıklamasını yapabiliyorlar en hararetli dakikalarda. Bakın o kadar yanlış bir durum ki şimdi Türkiye'nin hem Rusya'da hem Ukrayna'yla ticari ilişkileri söz konusu, kültürel siyasi ilişkileri. Türkiye bu konuda ABD-Rusya arasında gerimde olduğu gibi yine tarafsız kalması gereken bir ülkeyken bir de bakıyoruz bu tarz açıklamalarla müttefik ilan ediliyor Ukrayna. Şimdi ilişkiler, ikili ilişkiler iki ülke arasında tamamen bir çıkar uyumu üzerine oturtulmuşsa orada bir müttefiklik ilişkisinden bahsedilebilir. Bazı konularda ilişkiler uyuşuyor, bazı konularda çıkarlar uyuşmuyorsa burada bir işbirliğinden bahsedilebilir. Şimdi Türkiye ABD'nin stratejik müttefiki değildir. Türkiye Ukrayna'nın da stratejik müttefiki değildir. Bu ülkeler en fazla birer işbirliği yapılan stratejik ortak olabilirler. Aynı Rusya Federasyonu gibi. Şimdi Türkiye dengeyi burada kaybedip Atlantik jeopolitiğine fazlasıyla yaslandığı zaman bakın birden işte meselesiyle yüzleşmek zorunda kalıyor. Demek ki çıkarları orada bu şekilde tanımlamalara uygun değil. O yüzden bu gerçekleri gözeterek Türkiye'nin daha tarafsız ve dengeli bir politika izlemesi gerekiyor ki tekrar Atlantik cephesine yönelik son zamanlarda Ankara'da ekonomik nedenlerden dolayı bir yönelim olduğunu maalesef ben gözlemliyorum.
Peki. Çok çok teşekkür ediyorum Volkan Özdemir değerlendirmeler için.
Ben teşekkür ederim.
Evet, Başkent Üniversitesi'nden doçent Volkan Özdemir'in değerlendirmelerini aldık. Biden'ın tetiklediği Türk-Amerikan ilişkilerini etkileyecek bir tartışmayla ilgili olarak efendim. Vaktimiz kaldı mı bilmiyorum arkadaşlar. Devam diyorlar, tamam. Kajivara, we no speak Americano diyor. Amerikanca konuşmuyoruz. Yarın görüşmek üzere. Eksen'le hoşça kal efendim.
Capi che davo bene Si te lo parlo mies americano Quando si fa l'amore sotto luna Come ti viene il capi di I love you Papa l'americano Davo bene Si te lo parlo mies americano Quando si fa l'amore sotto luna Come ti viene in capo di I love you Papa l'americano